Ayrım 10, emrinizdeyim paşam, Kazım Karabekir, soyu, ailesi, ata yurdu ve kişiliği, yardımcı doçent doktor Ali Güler, sayfa 97. 6. gün paşa civar köylere gidiyor. Özyurt ve Akarköy'de bir milletvekili. 5-11-1943 Cuma günü yolların çamurlu olması sebebiyle Karaman'dan istenilen otomobil gelmemişti. Hazırlanan iki açık arabadan birisine paşa ve eşiyle Veli Kirtiş ve karısı Hatice Kirtiş ve Kamil Şen, diğerine de eşiyle birlikte nahiye müdürü binerek saat 10'da Gafariyat Köyü'nden hareketle saat 11'de Özyurt Köyü'ne varıldı. Köyün girişinde köy muhtarı ve köyün eski imamı Mehmet Önal, 30 kadar erkek köylüyle paşayı selamladılar ve köy odasına indirdiler. Orada bütün köylü kadınları ve çocukları gelerek Kazım Karabekir Paşa'yı ziyaret ettiler. Paşa köy çocuklarına ayrım gözetmeksizin 10'ar kuruş para dağıttı. Ardından köy muhtarından fakir ve çalışamayan kimselerle yine fakir evlenecek nişanlı kızların listesini istedi. Muhtar derhal bir liste tanzim ederek paşaya verdi. Ondan sonra Kazım Karabekir Paşa köylüyü çağırmalarını ve bir dilekleri varsa dinleyeceğini söyledi. Mehmet Önal, paşam köylü ifadeyi meram edemezler. Müsaade buyurursanız dileklerini bendeniz arz edeyim dedi ve söze başlayarak köy salmalarının bize yüklediği yükün altından kalkamıyoruz. Bir taraftan devlet vergisi, diğer taraftan köy vergisi altında eziliyoruz. Gerek devlet vergisi ve gerekse köy salması çok ağır teklif edilmektedir ve dünya ahvali dolayısıyla hükümet tarafından halk ihtiyacına tahsis olunan ihtiyaç maddeleri köylüye az miktarda verilmektedir. Bu maddeler ihtiyaçlarımızı karşılamıyor. İşte bu dertlerimize bir çare bulun. Başka dileğimiz yoktur dedi. Bundan sonra paşa muhtardan köy defterini ve bütçesini istedi ve muhtar da istenilen defter ve bütçeyi takdim etti. Paşa bütçeyi inceledikten sonra bütçedeki geçen yılın ve bu yılın salmalarını ve imecelerini gözden geçirdi. Daha sonra Şeref Oğuz Bey'e dönerek, "Müdür salmalarda her yıl mukayese edilmeyecek derecede önemli farklar görüyorum. Bu artıştaki sebep nedir? Köylünün mali vaziyeti nazara dikkate alınmıyor mu? Bu bütçeleri kim yapıyor?" demesi üzerine nahiye müdürü şu cevabı verdi. Bütçeler köy ihtiyar heyeti tarafından tanzim edilmekte ve derneğe de tasdik ettirildikten sonra kaymakamlığın onayına arz edilmektedir. Yalnız bütçenin tanziminden evvel ihtiyar heyetine yıl içinde programa alınan işler için tahsisat konulması ve bunun da bütçe tanziminden evvel müdürlüğümüze gösterilmesi için lazım gelen direktifler verilmektedir. Binaenaleyh, kanuni mevzuat dışında yapılmış bir iş yoktur. Her yıl salma farkları ise bütün Türkiye'de olduğu gibi hayat pahalılığının doğurduğu değişiklikten ileri gelmektedir. Geçen sene 15 lira aylığa kanaat eden köy bekçisi bu yıl 30 lirayı beğenmiyor. Keza 18 lira ücretle çalışan muhtar 40 lira ücret istemektedir. Sonuçta imamlık ücretine kanaat etmeyen şikayetçi Mehmet Önal, teklif edilen daha fazla bir ücreti de kabul etmeyerek vazifesini terk ettiği cihetle hariçten imam bulunarak yıllığı 340 lira istihdam edilmektedir. Hocam nefsinden feragat ederek aza kanaat edip köyünün imamlığını yapmış olsaydı bütçe bu kadar kabarmazdı ve belki de muhtar ve bekçi de hocamdaki bu fedakarlığı görerek onlar da aza kanaat ederlerdi dedi. Bundan sonra paşa diğer defterlere de bakarak bu ne kadar fazla defter ve matbuadır. Bu kadar defter ancak devlet maliyesinde kullanılır. Böyle cahil muhtarların ellerine bu kadar çok defter verilirse muhtarlar şaşırır kalırlar dedi. Nahiye müdürü de cevap alarak bu defterlerin çok görünmesi formalitenin değişmesinden ileri gelmektedir. Yüksek vekalet her yıl köyler için daha basit ve kullanışlı basılı evrak kabul etmekte ve her yıl bu uygulamada daha iyiye doğru yürünmektedir. Binaenaleyh gördüğünüz defter ve basılı evrakların birçoğu eski yıllara aittir dedi. Saat 1.30'da köy odasında yemek yenildi. Yemekten sonra köy bekçisini gören paşa, "Bekçinize elbise getirtmiyor musunuz? Bekçiyi perişan bir vaziyette görüyorum." dedi. Nahiye müdürü de bekçi elbiselerinin aynı olması için vilayet köy bürosu almaktadır. "Sipariş yaptık ve elbise paralarını gönderdik. Henüz elbiseler gelmedi." şeklinde cevap verdi. Bunun üzerine paşa paranın ne zaman gönderildiğini sordu. "Müdür hatırımda kaldığına göre Mayıs ayı içinde gönderdiğimizi sanıyorum." dedi. Paşa bunları cep defterlerine not etti. Kazım Karabekir Paşa, köy içindeki bir cami harabesini incelemek üzere köy odasından çıkarak harabe mahalline geldi. Harabenin kapısındaki bir kitabeyi not etti, birkaç film çekti. Oradan Mehmet Önal'ın evine giderek evin içini ziyaret ettikten sonra oturmadan geri dönen paşa, harabe yanında toplanan 6 nişanlı kıza 20'şer lira ve 2 fakir ihtiyara da 10'ar lira para verdi. Daha sonra bunların fotoğraflarını da çeken Karabekir Paşa, "Ben bu fotoğraflarınızı İsmet Paşa'ya göstereceğim ve köylerimizde ne kadar sefil ve fakir kimseler olduğunu arz edeceğim ve ona göre tedbirler alacağız," buyurdular ve mütakiben yine aynı veçiyle 2 arabayla Akarköy'e hareket olundu. Paşa ve beraberindekiler saat 15.30'da Akarköy'e vardı. Köy girişinde kadın ve erkek ve çocuk olarak 150 şahıs sıralanmış bir vaziyette paşayı selamlamak için toplanmıştı. Safın başında bulunan 3 mantolu gelinden biri, Kütahya saksısı içinde bir buketi paşanın eşine takdim etti ve bu 3 gelinden sonra safın başında bulunan bir köylü bir tiftik keçiyi yere yatırarak kurban kesti. O sırada arabalardan inildi. Paşa köylüyü selamlayarak "Nasılsınız, iyi misiniz?" diye sordu. Köylü hep bir ağızdan "Var ol, sağ ol paşam, iyiyiz," dediler. Bir oğlan çocuğu gayet uzun saplı ve saplar renkli ipekli kumaş parçalarıyla bağlanmış küçük bir buğday destesini paşaya sundu. Kadınlar bayanları alıp muhtarın odasına götürdüler. Paşa yanındakilere muhtar ve imam Merver Ünver mihmandarlık yaparak Akarköy'den Abdullah Kabak'ın halılarla döşenmiş evine götürdüler. Karabekir biraz oturduktan sonra bir milletvekili sıfatıyla köylünün dileklerini dinleyeceğini ve elinden geldiği derecede yardım edeceğini söyledi. Mehmet Ünver, "Paşam, köylünün ne dileği olacak? İşte halimizi ve vaziyetimizi görüyorsunuz. Köy salması ve çiftçi malları koruma bütçesi bizi çok hırpalıyor. Bilhassa kır bekçisi tutmak suretiyle birçok masrafla karşılaşıyoruz. Bizim köy hiç bekçi istemez. Herkes kendi ekinini ve bağını muhafaza eder," dedi. Bu sırada nahiye müdürü söze karışarak, "Çiftçi mallarını koruma kanunu gereğince köyleri teşkilatlandırmak mecburiyetindeyiz. Ne zaman bu kanun kaldırılırsa hocanın bu istekleri yerine gelir. Dolayısıyla bu nahiyeye geldiğimden beri bu köy halkının hayvanlarını bu şekilde arazi arasına salıverdiklerinden dolayı mahsullerin yarısını kaldırmadıklarına şahidim. Her sene ekinlere yapılan zarar ve ziyandan dolayı 100'den fazla şikayet ve müracaatla karşılaşmıştım. Hamdolsun çiftçi mallarını koruma kanunu çıktıktan sonra tayin edilen korucular ve kanun mucibince verilen cezalarla bu zararları önledik. Hocanın çiftçi koruma kanunu hükümlerine göre yılda birkaç kuruş kır bekçisi ücreti veriyorsa elde ettiği mahsulden belki 100 misli istifadesi ve menfaati vardır," dedi. Paşa da, "Bay müdür, mümkünse bu köyde korucu adedini biraz azaltınız ve iyi eleman bularak vazifeyi bir iki korucuya gördürünüz," dedi. Bu tartışmalar üzerine İmam Mehmet Üniversitesini kesti ve başka bir dileği olmadığını söyledi ve halktan da bir kimse ses çıkarmadı. Karabekir Paşa kahvesini içtikten sonra fakir ve yardıma muhtaç kimselerle yine fakir ve nişanlı evlenecek kızların bir listesini muhtardan istedi ve köy içini gezmek üzere odadan çıktı. Köy ortasında bulunan eski ve tamir edilmiş camiyi gezerek dıştan bir fotoğrafını çekti. Cami önüne biriken çocuklara 10'ar kuruş para dağıttı. Söz konusu cami duvarının dibine çok fakir ve üstü başı pejmürde çocukları dizerek fotoğraflarını çekti. Ondan sonra sokak ortasında gelmiş olan 3 gelinlik kıza 10'ar lira ve 2 fakire de 5'er lira para verdi. Mütakiben vaktin gecikmesi dolayısıyla paşa, nahiye merkezine geri dönmenin zamanı geldiğini söyledi. Bunun üzerine muhtar da, "Paşam, hazırlık yaptık, bir köylü çorbası içmenizi rica ediyoruz," dedi. Paşa da, "Yemeği biraz evvel Özyurt köyünde yedik, akşam da nahiye merkezinde davetliyiz, zahmet etmişsiniz, fakat hatırınız için varsa biraz meyveyi yiyelim," dedi. Abdullah Kabağ'ın evine gelindi. Paşanın eşiyle diğer bayanlar da oraya geldiler. Köylünün çıkardığı kavun ve üzümden biraz yediler. Paşa ve beraberindekiler saat 17'de gelindiği şekilde 2 arabayla Akarköy'den ayrıldılar. Paşa köyün alt kısmında köylünün müştereken ektikleri sebze bahçesinin üst tarafında bahçeyi sulamak için köylü tarafından açılan bir çukuru görerek arabanın durmasını emretti. Aşağı inerek söz konusu çukuru inceledikten sonra Şeref Bey'e hitaben, "Müdür, bu çukur sivrisinek üretir. Esasen köylerde salgın haline gelen sıtma hastalığının yegane kaynağı buralardır. Bu gibi çukurların açılmasına müsaade etmeyiniz dedi. Nahiye müdürü de bu işin gözden kaçırılmadığını ve bu çukurun kaldırılmasını veyahut da yerine savaklı bir beton havuz inşasını muhtara söylemiştim. Muhtar da bu direktifim üzerine bu yıl köy bütçesine tahsisat koymuş ve bir beton havuz inşasını iş programına almıştır. Nahiye merkezine döner dönmez meseleyi inceleyeyim. Derhal emriniz çerçevesinde bu işin önüne geçeyim dedi. Paşa ve beraberindekiler tekrar arabalara binerek nahiye merkezine saat 18.30'da ulaştı. Karabekir Paşa misafir olduğu Veli Kirtiş'in evine indi. Aynı gün akşamı muhtar misafir paşa şerefine bir ziyafet veriyordu. Nahiye müdürü ve eşi saat 19'da muhtar Ahmet Özkaya'nın evine geldi. Misafirler henüz gelmemişlerdi. Nahiye müdürüne köye ait radyonun tamir ettirilemediğini ve Konya'dan emanet bir radyo getirildiğini haber ettiler. Müdür bey hemen söz konusu radyoyu getirterek muhtarın odasına kurdurttu. Saat 19.30'da da paşa eşiyle Veli Kirtiş ve karısı Hatice ve kız kardeşi Ayşe Bektaş birlikte geldiler. Karabekir Paşa odaya girer girmez radyoyu görünce neşelenerek "Çok şükür bugün radyoya kavuştuk. Artık taze haberler alabiliriz." dedi ve yeni posta geldiğinden son tarihli gazeteleri alıp okumaya başladı. Bu sırada radyonun provası yapılmış ve antenleri takılmış ise de haber vakti geçtiğinden yemek yenildi. Ardından da paşa radyo gazetesini dikkatle dinledi. Radyo gazetesi biter bitmez paşa, "Yarın yolculuk var, Karaman'a gideceğiz. Bu akşam erken yatalım." diyerek ziyafet mahallinden ayrıldı. Kazım Karabekir Paşa 5 Kasım 1943 Cuma günü faaliyetlerini şu şekilde not etmiştir. Otomobil Karaman'dan gelemedi. Yaylı arabayla Özyurt ve Akarköy'ü dolaştık. Kasaba Özyurt 1 saat 1 çeyrekti. Özyurt Akarköy yarım saattir. Kazım Karabekir, Günlükler, C2, sayfa 1340. Ve paşa atayurduna veda ediyor. Belgelere göre Kazım Karabekir Paşa, 6-11-1943 Cumartesi günü İstanbul'a dönmek için otomobille Gaferiyat'tan Karaman'a, oradan da trenle Konya'ya hareket edecekti. Fakat sabahleyin programını değiştirmek zorunda kaldılar. Paşa Karaman'a gitmek için acele ediyordu. Yolların çamurlu olması yüzünden otomobil gelmediği için paşa arabalarla Mandason istasyonuna giderek oradan ara treniyle Karaman'a inmek istediğini söyledi. Bütün köylü tohum saçmak ve ekin ekmek için işe dağılmış olduğundan arabada bulunamıyordu. Birçok araştırma neticesinde Kamişe'nin açık yaylısı paşaya tahsis edildi. Bundan başka iki açık araba daha bulunmuştu. Paşa saat 9'da Cumhuriyet alanına geldi. Parkın iki köşesine hatıra olmak üzere iki akasya ağacını eliyle dikti ve kendi film makinesini bir başkasına vererek ve kendi diktiği fidanların yanına durarak iki film çektirdi. Bu fotoğraf için eklere bakınız. Ondan sonra öğretmen İbrahim Ulu'yu yanına çağırarak kültür hakkında bazı konuşmalar yaptı. Hareketten biraz evvel köy namına bir halı, Kazım Karabekir Paşa'ya ve Tiftik'ten mamül bir atkı da eşine hediye edildi. Ayrıca paşaya akrabalık iddiasında bulunan kasabalı Ömer Bey tarafından da bir halı seccade takdim olundu. Veli Kirtiş de bir teneke yağ ile 15 kilo civarında badem içi ve kuru üzüm ile 16 kilo kadar da ince elekten elenmiş temiz un hediye etti. Hareket sırasında Kamil Şen, Veli Kirtiş ve karısı Hatice Kirtiş, paşa ve eşiyle yaylı arabasına bindi. İkinci arabada nahiye müdürü Şeref Oğuz eşiyle beraber yer almıştı. Üçüncü arabaya da Zühtü Güzel ve eşiyle paşanın hizmetçisi Küçük Fatma ve yeni aldığı manevi evlatlarından biri 5, diğeri 7 yaşında iki kız çocuğu binmişlerdi. Paşaya ait eşyalar da bu arabaya konulmuştu. Karakol komutanı Fevzi Yıldırım'la Gafariyat muhtarı Ahmet Özkaya ve kasabalı Mevlüt Bayram atlı olarak saat 10'da Gafariyat köyünden hareket edildi. Mandason istasyonuna gelindi ve orada bir müddet beklendikten sonra 1 saat 30 dakika gecikmeyle Konya'dan gelen marşandizin posta furgonuna yani vagonuna binildi. Köyden gelen Veli Kirtiş'in ve Zühtü Güzel'in eşleri, Karakol Komutanı Gafariyat Muhtarı Ahmet Özkaya ve Mevlüt Bayram, Karabekir Paşa'ya ve eşine veda ederek ayrıldılar. Nahiye müdürü Şeref Oğuz ve eşi, Veli Kirtiş, Zühtü Güzel ve Kamil Şen ve bir de kasabadan Paşa'nın hizmetçisi, Küçük Fatma'nın babası Paşa ile birlikte Karaman'a geldiler. Karabekir Paşa günlüklerinde 6 Kasım 1943 Cumartesi günü için şu notları yazmıştır. Akşam yemeğini Muhtar Ahmet Özkaya da davetti. Mandason'dan trenle furganda hınca hınç dolu pencerelerden biniyorlar. Yarım saatte Karaman'a geldik. Hareketten evvel Cumhuriyet Meydanı'na 2 ağaç diktim. Kazım Karabekir, Günlükler, C2, sayfa 1341. 7-11-1943 Pazar günü, tekrar general ile birlikte Karaman'a gelen nahiye müdürü ve beraberindekiler, Karaman istasyonunda birleşerek Konya'ya giden posta trenine Kazım Karabekir ile birlikte binerek Mandason'a kadar beraberce geldiler. Paşa yolda tren yolculuklarının fenalığından ve izdihamdan şikayet ederek hükümet merkezine vardığımda ilk işinin münakalat vekili yani Ulaştırma Bakanı ile görüşmek olacağını ve Karaman mıntıkasından iyi intibalarla ayrıldığını söyledi. Trenin Mandason'a varışında Nahiye Müdürü Şeref Oğuz ve eşi, kasabadan Veli Kirtiş, Zühtü Güzel, Kamil Şen ve generalin hizmetçisi Küçük Fatma'nın babası Paşa ve eşine veda ederek ayrıldılar. Kazım Karabekir Paşa, eşi ve hizmetçisi Küçük Fatma ve 2 küçük manevi evladıyla birlikte Konya'da inmek üzere trenle gittiler. Nahiye müdürü ve diğer uğurlayanlar da nahiye merkezine döndüler. Kazım Karabekir Paşa ve eşi Atayurdu Gaferiyat'a yaptığı bu gezi sırasında beraberinde getirdiği hizmetçisi Küçük Fatma'nın babasına ve annesine İstanbul'dan giyecek eşya getirip hediye etmiş ve Fatma'nın babasına 100 lira para vermiştir. Nahiye müdürü Şeref Oğuz 2. raporunun sonunda paşanın bu ziyareti hakkında şu genel değerlendirmeyi yapmaktadır. General Kazım Karabekir nahiyemize vürudundan yani gelişinden avdetine yani dönüşüne kadar cereyan eden ahvalin bundan ibaret bulunduğu ve başkaca şüpheli bir vaziyet görülemediğini saygılarımla arz ederim. BCA Fon 121-10-00 Kutu 2 Dosya 8 Sıra 1 M. Balcıoğlu Muhalif Sayfa 168 Paşa 7 Kasım 1943 Pazar günü için notlarına Karaman'dan 12.25 yerine 2.35'te trenle Konya'ya hareket ettik. 4.45'te 2.50 yerine Konya'ya vardık şeklinde yazmıştır. Kazım Karabekir Günlükler C2 sayfa 1341. Konya'ya gelen paşa Kalenderhane Mahallesi'nde avukat Mehmet Emin'in evine misafir olmuştur. Burada hava haber verme komutanı Albay Zeki Vehbi Çelik, Hadimli Koca Bıyık namıyla bilinen Hasan Hüseyin'le görüşmüştür. Konya Valiliğinin dahiliye vekaletine 17 Kasım 1943 tarihli yazısı M. Balcıoğlu Muhalif Sayfa 150 8 Kasım Pazartesi günü için paşanın tuttuğu notlara göre İstanbul'a hareket etmeden önce Konya'da bir gezinti yaptılar. Konya'da Meram'ı otomobil ile gezdik. Vali konağını ve 2 zengin köşkünü gördük. Meram güzel bir yer. Köşkler ve bahçeleri de güzel. Dönüşte İslam Müzesi'ni de gezdik. Eski Mevlana Türbesi. 15.40'da Konya'dan hareket ettik. Kazım Karabekir, Günlükler, C2, sayfa 1341. 8 Kasım'da Konya'dan hareket eden paşa ve eşi beraberindekilerle 9 Kasım 1943 Salı günü İstanbul'a geri döndüler. 20'de Haydarpaşa'ya geldik. Halbuki 16.30'da gelmek lazımdı. Eskişehir'e yakın lokomotifte bozukluk olmuş. Tamiriyle saatlerce uğraşmışlar. Sabah erken kalktığımız zaman Eskişehir istasyonunda olduğumuzu gördük. Kazım Karabekir, Günlükler, C2, sayfa 1341. 1943'ün gaferiyatı ve ziyaretin anlattıkları. Nahiye müdürü Şeref Oğuz tarafından tanzim edilen ve Ankara'da Başbakan Şükrü Saraçoğlu tarafından da görüldüğü anlaşılan bu ayrıntılı raporlarda yer alan bilgiler Kazım Karabekir Paşa'nın günlüklerindeki notları ile de örtüşmektedir. Elbette paşanın notları çok özet, gezinin ana hatlarını içermektedir. Özellikle raporlardaki ayrıntılı bilgiler hem dönemin tarihi hem de köylünün durumu bakımından büyük önem taşımaktadır. Devletin halk ile ilişkilerinin ipuçlarını da veren bu bilgiler ve paşanın ziyareti hakkında Profesör Doktor Mustafa Balcıoğlu'nun şu değerlendirmelerine aynen katılıyoruz. 1. Nahiye Müdürü Şeref Oğuz'un Türkçe'ye tam manasıyla hakim olduğu üslubundan anlaşılmaktadır. 2. Karabekir Paşa seyahati esnasında köylülere verdiği sözü tutmuş, köylülerin sorunlarını meclise taşımıştır. 3. Önceki dönemde olduğu gibi bu devirde de hükümet Karabekir Paşa'yı şüpheli olarak telakki etmektedir. 4. Karabekir Paşa ve eşinin köylülerle iletişiminin mükemmel düzeyde olduğu görülmektedir. Elit halk arasındaki ikilemin Karabekir Paşa'ya çok uzak olduğu bu seyahatte de meydana çıkmıştır. Rapor, Karabekir'in manevi dünyasında anlamak için çok önemli bir veri kaynağıdır. 5. Rapor, İkinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye'deki köy hayatı, sosyal sınıflar, bürokrasi, teknoloji, sıhhat, dini hayat, eğitim, folklor açısından değerli veriler sunmaktadır. 6. Raporda İkinci Dünya Savaşı ortasında Türk köylüsünün misafirine yaklaşımı açısından zengin örnekler bulunmaktadır. 7. Türkiye'de tek parti iktidarının nasıl işlediği rapordan çok bariz bir şekilde izlenebilmektedir. 8. Köylülerin misafirlerini nasıl karşılayacaklarına, ne kadar sevineceklerine, Ankara'dakilerin karar verdikleri de raporun içeriğinden ortaya çıkmaktadır. 9. Sadece askere alma zamanı hatırlanan Türk köylüsünün yoksulluğu, Türk çocuklarının pejmürde hali de meydana çıkmaktadır. Bu iki ayrıntılı raporun tamamı ve değerlendirme için bakınız M. Balcıoğlu, Muhalif, sayfa 151-168. Kaynaklar: ayın tarihi 26 Ocak 1948, 29 Ocak 1948, 30 Ocak 1948, 2 Şubat 1948, 8 Şubat 1948. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, Fon, 121-10-00, Kutu 2, Dosya 8, Sıra 1. Başbakanlık Osmanlı Arşivi, İrade Askeriye, 19-R-1333, 29.426.27 hususi. Balcıoğlu Mustafa, Muhalif, Erguvani Yayınları, Ankara, 2014, 1.308 sayfalar. Bayülken Ü.H., Devlet Adamı Kazım Karabekir, Kazım Karabekir Paşa'yı Anma Töreni, 25 Ocak 1994, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 1997. Berber A., Kazım Karabekir Halk Kültürüne Bir Bakış, Karaman, 1999. Cumhuriyet, 28 Ocak 1948. Güler A., Atatürk'ün Saklanan Şeceresi, Yeditepe Yayın Evi, 2. Baskı, İstanbul, 2013, 1-135 sayfalar. http://www.medicinhospital.com.tr, Ansiklopedi, Terim, 1305, Gugus, Anjini, Angina Pectoris, HTML. http://www.aktifsağlik.com, 142, Kalp Zari İltihaplanması, HTML. İnönü E., Kazım Karabekir, Kazım Karabekir Paşa'yı Anma Töreni, 25 Ocak 1994. S. Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 1997. İnsan ve Asker Kazım Karabekir, Editör R. Çavaş, Metinler Pınar Feyzioğlu Akkoyunlu, Yapı Kredi Yayınları, 2. Baskı, İstanbul, 2009. KKK Arşivi, Kazım Karabekir Dosyası. Karabekir Kazım, Günlükler 1906-1948, C2, Çeviri Yazı, Budak Kayabek, Hazırlayan Yücel Demirel, İstanbul, 2009. Karabekir Kazım, Hayatım, Yapı Kredi Yayınları, 2. Baskı, İstanbul, 2009. Karabekir Kazım, İttihat ve Terakki Cemiyeti, yayına hazırlayan Emel Özerengin, İstanbul, 1982. Kazım Karabekir Paşa'nın Kızı, Timsal Köymen'in Konuşması, Kazım Karabekir Paşa'yı Anma Töreni, 25 Ocak 1994, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 1997. Kırzıoğlu M.F., Kazım Karabekir, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1991. Konyalı İHA, abideleri ve kitabeleriyle Karaman Tarihi, İstanbul 1967. Köstüklü N, Kazım Karabekir ve Eğitim, Çizgi Kitabevi, Konya 2001, sayfa 17-21. Köymen Atilla, Devlet Hayatında Kazım Karabekir, Kazım Karabekir Paşa'yı Anma Töreni, 25 Ocak 1994, S, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 1997. Kutay C, Sohbetler 14, İstanbul 1970. Özden Toker'in Konuşması, Kazım Karabekir Paşa'yı Anma Töreni, 25 Ocak 1994, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 1997. Süslü A, Balcıoğlu M, Atatürk'ün Silah Arkadaşları, Atatürk Araştırma Merkezi Şeref Üyeleri, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara 1999. TBMM Arşivi, Kazım Karabekir Dosyası. Taşkıran C, Kazım Karabekir Paşa, Askeri Hayatı ve Komutanlığı, Genelkurmay Basım Evi, Ankara 1993. Taşkıran C, Milli Mücadelede Kazım Karabekir Paşa, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara 1999. Türk İstiklal Harbi, 3. Cilt, Doğu Cephesi, Genelkurmay Basım Evi, Ankara 1995. Türk İstiklal Harbi'ne katılan tümen ve daha üst kademelerindeki komutanların biyografileri, Genelkurmay Basım Evi, Ankara 1989. Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu Arşivi, Kazım Karabekir Dosyası. Tütüncü M, Gaferiyat Ulu Camisi'nin yapım tarihi hakkında, İmaret Dergisi Yıl 4, Sayı 13, Nisan-Mayıs-Haziran 2013, 104-109. Belgeler ve fotoğraflar. Bu eserdeki fotoğraflar genellikle kaynaklarda gösterilen İnsan ve Asker Kazım Karabekir isimli yayından alınmıştır. Ayrıca Feyzullah Koçak Arşivi, Ali Güler Arşivi ve kamuya açık kaynaklardan alınan fotoğraflar da kullanılmıştır. Başta Kazım Karabekir Paşa Vakfı yöneticileri olmak üzere destek olan herkese teşekkür ederim. A.G. Belge 1. Kazım Karabekir'in Erkan-ı Harbiye Mektebi Başarı Durumu. Adı Kazım Efendi Zeyrek, toplam notu 1533, Düşünceler Erkan-ı Harp. Başarı sırası 1. Kazım Efendi Zeyrek, toplam notu 1533, Düşünceler Erkan-ı Harp. 2. Kadri Efendi Çukurçeşme, 1472, Erkan-ı Harp. 3. Yahya Hayati Efendi Şam, 1461, ahlak numarası kırık namzet oldu. 4. Sadullah Efendi Galata, 1457, Erkan-ı Harp. 5. Tahir Efendi Harput, 1452, Erkan-ı Harp. 6. Yasin Hilmi Efendi Bağdat, 1452, Erkan-ı Harp. 7. Reşit Efendi Cerrahpaşa, 1432, Erkan-ı Harp. 8. Rüştü Efendi Şam, 1415, Erkan-ı Harp. 9. Ali Fehmi Efendi Trablusgarp, 1412, Erkan-ı Harp. 10. Ahmet Efendi Şam, 1410, Erkan-ı Harp. 11. Mehmet Emin Efendi Halıcıoğlu, 1407, Erkan-ı Harp. 12. Sırrı Efendi Halep, 1406, Erkan-ı Harp. 13. Nasuhi Efendi Şam, 1390, ahlak numarası kırık namzet oldu. 14. Hüseyin Hüsnü Efendi Taşköprü, 1341, Erkan-ı Harp namzedi. 15. Hilmi Efendi Kastamonu, 1331, Erkan-ı Harp namzedi. 16. Seyfi Efendi Firuza, 1318, Erkan-ı Harp namzedi. 17. Süleyman Efendi Isparta, 1313, Erkan-ı Harp namzedi. 18. Kadri Efendi 1303, Erkan-ı Harp namzedi. 19. Mehmet Nuri Efendi Selanik 1302, Erkan-ı Harp namzedi. 20. Askeri Efendi 1296, Erkan-ı Harp namzedi. 33. Kazım Efendi Köprülü 1219, Erkan-ı Harp namzedi. 41. Fikri Efendi Trablus 1118, Erkan-ı Harp namzedi. 42. Enis Efendi Erzincan 1084, Erkan-ı Harp namzedi. Sınıfımız 42 efendiydi. Sonuncusu ikmale kaldı. 13'ü Erkan-ı Harbe ayrıldı. Fakat ahlak numarasından ayrılanların birkaçı olamadı. 3 senedir beraber çalıştığım Seyfi Efendi ile farkım 1533-1318-215. İsim sırasıyla imtihana girdik. Adaşımla Kazım Köprülü Özalp olan farkım 1533-1219=314. Son Erkan'ı harple farkım 1533-1390-143. Kaynak: Kazım Karabekir, Hayatım, 2. Baskı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2009, sayfa 181. Belge 3. Kazım Karabekir Paşa'nın Emeklilik Belgesi. Türkiye Cumhuriyeti Müdafaa-i Milliye Vekaleti, Muamelat-ı Zatiye Dairesi, Mütekaidin Şubesi, 27 numarası, 102-50. 5-12-1927 tarihli kararname mucibince, 1. 2. Büyük Millet Meclisi'nde aza bulunmuştur. Ankara, 24-12-1927. Ordu açında Erkan-ı Harp, Ferik Kazım Paşa, Bin Mehmet, Zeyrek. Duhulü Tekaüdü, 1 Mart 316, yani 14 Mart 1900. Nasb'ı, 31 Teşrin-i Evvel 336, yani 31 Ekim 1920. Sicili, 318 P1, yani 1902 Piyade 1. Tayin borcu, 5593. 4 gün, 9 ay, 27 sene, 1 Mart 316, yani 14 Mart 1900, 5 Kanuni evvel 927, yani 5 Aralık 1927, sene 1, 31 Kanuni evvel 341, yani 31 Aralık 1925, Balkan, sene 5, 31 Kanuni evvel 341, yani 31 Aralık 1925, Harbi Umumi, sene 5, bidayetten nihayete kadar İstiklal. Gün 4, ay 9, sene 38. Gün 13, takvim-i garbi farkı minha çıkarma yapılır eksi. Gün 21, ay 8, sene 38, yekun. Tekaüt maaşı kuruş 5000. Tekaüt maaşı 5000'den fazla olmakla minha, yani çıkarma yapılır eksi. 7645, 2645 eşittir 5000. Meşarunileyh müddeti hizmete göre celp edilen maaşı 5000'den fazla olduğundan makam zamaimi, yani zamları dahil edilmemiştir. Düyun-i muntazama müdüriyeti aliyesine müşarunileyhin, yukarıda anılanın müddeti hizmetine nazaran tahakkuk ettirilen tekaüt, yani emekli maaşı balada yukarıda gösterilerek Ollap'ta ifası için lazım gelen muamelenin icrası mecrudur, yani rica olunur efendim. Müteakidin şubesi müdürü imza, sıra 401. Verilecek cevaplarda şube ismiyle tarih ve numaralarının derci mecrudur. Kitabın sonu, 3 Nisan 2017, sayfa 117.